Sayfa 486. Yeni Asya emrediyor, junta işkenceye alıyor. Nurcular bugün nasıl düzenledikleri tezgahlarla, attıkları iftiralarla, nasıl insanlarımızı çaresiz ve mağdur ediyorlarsa, dün de aynı taktiklerle insanlarımızı felaketlere sürüklüyorlardı. 12 Mart muhtırasının verildiği günlerde Nurcu iftira şebekesi yine iş başındaydı. Süleyman Demirel'i büyük bir hararetle destekleyen Nurcuların yayın organı Yeni Asya gazetesi yaptığı yayında Erim'in beyin takımından intikamını alıyordu. Yeni Asya gazetesi Nihat Erim'in bilim adamlarından anayasa değişikliği ile ilgili görüşler almasını 8 sütuna manşetten "Erim kimlerden akıl alıyor?" başlığı ile veriyor. Fethullah Gülen'in dava ve cezaevi arkadaşı Nurcu Bekir Berk ise "Müşavere fakat kimlerle?" diyerek Erim'in danışmanlarını Marksist veya Komünistlere rapor yazan kişiler olarak iri iri harflerle "Ta maçın dikkatine" şeklinde lanse ederek şöyle sıralıyordu. Profesör Bahri Savcı, Profesör Mümtaz Soysal, Profesör Bülent Nuri Esen, Profesör Muammer Aksoy, Profesör Hüseyin Naili Kubalı. Nurcu ve Demirelci Yeni Asya gazetesinin bu ihbarı anında meyvelerini veriyor, bilim adamları tutuklanarak işkenceden geçiriliyordu. Bu ihbar olayını bizzat Yeni Asya yayınlarından çıkan 12 Mart'ın İç Yüzü adlı her sayfasında Demirel izi taşıyan Hüseyin Demirel'in yazdığı kitaptan öğrenelim. Yeni Asya Erim'in Marksist profesörleri çağırarak onların anayasa değişikliği ile ilgili görüşlerini almasına şiddetle mukabele ederek "Erim kimlerden akıl alıyor?" diye 8 sütun manşet atmıştır. Yeni Asya Erim'in akıl aldığı danışmanların hüviyetlerini bir bir sıralayıvermiştir. İri iri harflerle "Ta maçın dikkatine." Profesör Bahri Savcı, Profesör Mümtaz Soysal, Profesör Bülent Nuri Esen, Profesör Muammer Aksoy, Profesör Hüseyin Naili Kubalı'nın Marksist veya Komünistlere müsbet rapor veren kişiler oldukları sunuluyordu. Avukat Bekir Berk de "Müşavere fakat kimlerle?" başlıklı makalesi de aynı meseleyi işliyordu. Nitekim bu yayın tesirini göstermekte gecikmedi. Marksist proflar bir gece içinde sıkı yönetim tarafından nezarete alındı ve Erim antikomünist profesörleri göreve çağırmak zorunda kaldı. Yine aynı kitapta Erim'in Demirel ile paralel bir düşünceyi savunan garip demeci de şu şekilde yer alıyordu. Erim ünlü Fransız gazetesi Le Monde'a verdiği beyanatta "Tetikçilerin amacı Leninist ve Maoist bir düzen getirmektir" şeklinde konuşurken sanki Demirel'i doğruluyordu. Fethullah Gülen de 12 Mart muhtırasından önce muhaliflerinden yakınıyor, cemaatler arasındaki çekişmelerin olduğunu anlatıyordu. Darbeden önce herkesin kendine muhalif olduğunu aktarıyor, muhtıradan sonra tek lider olarak da kendi ortaya çıkıyordu. Darbe Demirel gibi onun da yerini korumasına hatta sağlamlaştırmasına yol açmıştı. Fethullah Gülen o günleri şöyle anlatıyor. 27 Mayıs sol güdümlü bir harekettir. 12 Mart'ta öyle olsun isteniyordu. Fakat ihtilale beş kala hadiseye el koyan Memduh Dağmaç ve arkadaşları muhtıranın macerasını birilerinin güdümünden kurtardı. Ondan böyle bir atak beklemeyen solcular ne yapacaklarını şaşırdılar. Onlarda görülen 12 Mart aleyhdarlığı biraz da yetişemediğine ekşi diyenin durumu gibi bir tavır. Eğer 9 Mart'ta yapılmak istenen harekata mani olunmasaydı, yapılacak ihtilal çok başka olacak ve devrim anayasası adıyla hazırlanan taslak yürürlüğe girecek. Türkiye isim olarak olmasa bile sistem olarak tam bir komünist ülke haline getirilecekti. Bu solcu güçler ve onların akıl hocalığını yapan devrimbaz sivillerin ortak arzusuydu. Nitekim Ziver Bey soruşturmasında hepsinin maskesi düşmüş ve menfur düşünceleri bir bir ortaya çıkmıştır. 12 Mart bir ihtilal ve darbe değildir. Hükümeti belli konularda uyaran bir ikazdır. Elbette askeri olması yönüyle tasvip edilemez. Hür iradeyi güç kullanmak suretiyle dize getirmenin tasvip edilmesi mümkün değildir de ondan. Fakat çok daha kötü bir hareketi önlemesi bakımından bu harekete iyimser bakmak mümkündür. Yani kötüdür ama çok daha kötüye göre o kadar da kötü değildir. 12 Mart 1971 Cuma günü saat 13'te radyodan okunan bildiri üzerine muhtıra resmen verilmiş oldu. Asker devreye girmişti, sol panik içinde, sağ mütevekkil olacakları bekliyordu. Muhtıradan kısa bir müddet sonra tutuklamalar başladı. solun liderliğine soyunanların birçoğu müstehak oldukları için, Müslümanlardan birçoğu da sırf denge için tutuklanmış ve gözaltına alınmışlardı. Allah bir zamanlar Cengiz, Hülagu ve Timur Lenk'in eliyle hırpaladığı ve ikaz ettiği İslam alemini bugün de batılılar vasıtasıyla hırpalayıp ikaz etmektedir. Ta ki Müslümanlar kendilerine gelsin ve ruh köklerine dönsünler. Devletler çapında görülen bu durum Türkiye'de Müslüman cemaatler arasında vardı. Dolayısıyla Müslümanlar böyle bir sarsıntıya kendi iradeleriyle müstehak olmuşlardı. Fikir ve düşünceler çarpışıyor ve Müslüman cemaatler her geçen gün birbirinden uzaklaşıyordu. Meselenin bir de hususi olarak kendimizle alakalı yönü vardır. Gıybet İslam'ın en çok üzerinde durduğu hususlardan biridir. Kur'an gıybet etmeyi mümin kardeşinin etini çiğnemeye teşbih etmektedir. Durum böyle olmasına rağmen o devrede gıybet revaçtaydı. Herkes birbirinin arkasından hiç de yakışmayacak şeyler konuşabiliyordu. Söz dinlememeye güzel bir de kılıf bulunmuştu. Kardeş kardeşe peder olamaz, mürşit tavrını takınamaz deniyor ve herkes kendi bildiğini hareket ediyordu. Bilhassa tedbir ve dikkat konusunda söylenenleri hiç kimse dinlemiyordu. Hatta bazı kesimler akıllarına yatmış olsa da sırf bana muhalefet olsun diye aksini söylüyor, aksini yapıyordu. Çağdaş Eğitim Vakfı'na polis komplosu. Çağdaş Eğitim Vakfı ve Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, STKB, Hocanın Okulları adlı bir kitap yayınlayarak Gülen cemaatinin gençlerimiz üzerindeki oyunlarını deşifre ettiler. Bu olayın gerek görsel gerekse yazılı medyada yer almasıyla birlikte özellikle vakıf ve başkanı Gülsemen Yaşar üzerinde baskılar oluşturulmaya başlanıyordu. Vakıf yetkililerinin İçişleri Bakanlığı'na müracaatları ertesinde kendini Hayri Canöz olarak tanıtan ve polis kimliğini göstererek kendilerine yardımcı olacağını söyleyen bir sivil memur vakfa geliyordu. Bu sivil memur vakıf başkanı ile kendi yönlendirmeleri suretiyle yaptığı konuşmaları banda alarak bunu 6 Mayıs 2002 tarihindeki Gülen davası öncesinde Işık TV'ye sızdırıyor, Işık TV yaptığı yayında polisi Gülseven Yaşar'ın arkadaşı olarak lanse etmek suretiyle polisin konuşmaları üzerinden vakıf PKK'ya yardım ediyor, Gülen'in ceza almasını PKK'lılar istiyor gibi yalanlara ve iftiralara sarılıyorlardı. Ardından Kanal 7 ve Samanyolu gibi kanallarda bu TV kanalının yayınına atıfta bulunarak saldırıya geçiyorlardı. Işık TV yetkilileri Necip Hablemitoğlu'ndan Alman vakıfları için demeç alıyor, daha sonra bu demeci yaptıkları komplo yayında kullanıyorlardı. Hablemitoğlu'nun niye böyle yaptığını sorusuna karşılık doğru olmadı ama maksat hasıl oldu cevabını veriyorlardı. Işık TV ve Gülenciler davayı çarpıtmak amacıyla MK adlı derginin yaptığı bir habere atıfta bulunuyorlardı. Atatürk'ün adını kullanan bu dergi Gülen'in kasetleri basında yer alıp Gülen'in maskesi düşmeye başlayınca hemen kendisine destek olmak için bir haber hazırlıyorlar. Sözde Apo ile avukatının telefon görüşmesini ele geçirdik diyerek Gülen'in kasetlerini Apo yanlılarının basına sızdırdıkları iddiasında bulunuyorlardı. Aydı derginin yazı işleri müdürü Cumhur Erdin, Gülen'e DGM'de dava açılınca ne menen bir Atatürkçü olduğunu kanıtlamak için Akit gazetesi tarafından çıkarılan Cuma dergisine bir koşu demeç verip, ''Bu Jacoben bir davranıştır, DGM'lerde dava açılarak bir yerlere varılamaz.'' diyebiliyordu. Vakıf yetkilileri TV'lerde görüntüleri yerine sadece sesi verilen şahsı sesinden tanıyor, ardından yapılan araştırma neticesinde polisin İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne çalışan Komiser Bayram Özbek olduğu ortaya çıkıyordu. Bir emniyet mensubu Fethullah Gülen davasında gerek kamuoyunu, gerekse mahkemeleri yanıltmak için anayasal nizamı yıkma arzusu herkesçe bilinen Fethullahçıların adına casusluk ve provokatörlük çalışmasında bulunmuş, buna görsel ve yazılı basında yayınlatma cüretini bile gösterebilmiştir. Yine aynı şahıs Gülen davası öncesinde yani bir başka deyişle Işık TV'de kasetin yayınlandığı tarihte Ankara'ya gelerek bu davada aynı gün dinleneceğim davada beni de yanıltmaya çalışmış. Bana bir takım adresler vererek buralar Işık evleri, bu evlere katıldığını söylersen tanıklığın daha etkili olur diyebilmiştir. Ancak tanıklık yapılırken sadece gerçeklerin söyleneceğini unutan kendisinin verdiği bilgileri kullanmamam sayesinde Gülen ve çevresi Nurcu yandaşları gibi amacına ulaşamamıştı. Daha sonra bu şahsın verdiği adresleri incelediğimde bu adreslerin randevu evleri olduğu ortaya çıkıyordu. Nurcular kendilerince çok iyi bir plan yapmış, benim bu adresleri kullanacağımı zannederek ertesinde yayın organlarında Ergün Poyraz randevu evlerini ışık evleri olarak söylediği şeklindeki manşetleri bile hazırlamışlardı. Ancak bu planları boşa çıkmıştı. DGM'de görülen davada daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış, hiçbir istihbarat örgütünün de arşivlerinde yer almayan Fethullah Gülen'e ait demokrasiyi yerden yere vuran konuşmaları, demokrasinin mutlaka yıkılacağını iddia eden vaazları, yine aynı tarikata ait yayınlanan kitaplarda Gülen'in ve tarikatının asıl amacının hilafeti diriltip yerine şeriat devleti getirmeyi amaçlayan yayınları mahkemede deşifre etmemin ardından mahkeme heyeti de bu ifadeler üzerine anılan konuşma kitapları buldurtmak için savcılığa yazı yazılmasına karar veriyordu. Bu gelişmeler sonucunda telaşa kapılan bu nurcular provokatör polisin düzenlediği senaryonun ardından polisin ÇEV'de yaptığı bir aramada savcıya ait bir montaj kaseti ele geçiriyordu. Polis bir yığın kaset ve CD'yi buluyor, tabi yanlarında kimse yokken. Sonra yine aynı vakıfta arama sırasında bu görüntüler izlenirken, tesadüf bu ya, savcı bir kadınla uygunsuz olarak görülüyordu. Mahkeme safhasında Gülen'in maskesinin inmesini hazmedemeyen yandaşları, insanlara iftira atarak Gülen'in ceza almasını PKK'lılar istiyor şeklindeki yalanlarının yanında, savcı Nuh Mete Yüksel'i de montaj kasetlerle tehdit ederek, ileri gitmesi halinde daha kötü şeylerin de olacağını da pervasızca söyleyebiliyorlardı. Jandarma Komutanlığı'nın raporu. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Eylül 1999 tarihli Hizbullah Terör Örgütü ve Diğer İrticai Faaliyetler adlı raporunda Nurculuk başlığı altında Fethullah Gülen grubu Nurcular hakkında bilgiler veriyordu. Raporda şeriat esaslarına dayalı devlet kurma yolunda farklı yöntem izledikleri açıkça anlatılıyor, Türkiye'de silahlı kuvvetler olmasaydı bugün hayalini kurdukları İslam Devleti'ni tesis etmiş olacaklardı deniyordu. Raporda Fethullah'ın bilinmeyen birçok yönlerine de yer veriliyordu. Nurculuk. Türkiye genelinde 9 ayrı grup halinde faaliyet yürüttükleri bilinen Nurcu unsurlardan en önemlisi Fethullah Gülen grubu Nurculardır. Şeriat esaslarına dayalı bir devlet kurma yönündeki amaçlarını gerçekleştirmek için izledikleri yöntem itibariyle diğer Nurcu kesimlerle ve diğer taraftarlarla mukayese edildiğinde, İslamiyet'i Türklük şuuru ile yorumlaması, demokrasi kurallarına uygun yasal ve çağdaş yapılanmalarla faaliyet göstermesi, medya imkanlarını en iyi şekilde kullanarak halka açılması, her fırsatta bizzat liderleri vasıtasıyla devlet yanlısı olduklarını ifade etmeleri, devlet yöneticileri ve halkın önemli bir kısmından kabul görmelerini sağlamıştır. Grubun yurt içi ve yurt dışı örgütlenmesinin, mali kaynaklarının, masum ve devlet yanlısı gibi gözüken faaliyetlerinin, gerçekte şeriat devletini oluşturmak için gerekli olan kadroyu oluşturmaya yönelik bir strateji olduğu artık ortaya çıkmıştır. 1. Yurt içi faaliyetleri. 1969 yılından itibaren faaliyet gösteren Fethullah Gülen grubu, yurt içinde etkin bir örgütlenmeye ve geniş bir taraftar kitlesine sahiptir. Nitekim hali hazırda yurt sathında anılan gruba ait 200 vakıf, 200 özel okul, 56'sı büyük, 500 şirket, 460 dershane ve yaklaşık 500 öğrenci yurdu mevcuttur. Ayrıca biri İngilizce yayınlanan 14 adet dergi, 300 bin tirajlı Zaman gazetesi, ulusal düzeyde yayın yapan 2 radyo ve uluslararası yayın yapan Samanyolu TV, grubun en önemli ve etkili organlarıdır. Grubun faaliyetleri tüm yurt satında yaygın bir görünüm arz etmekle birlikte, Samsun-Adana ekseninin batısında kalan illerde ve üniversite çevreleriyle Erzurum'da yoğunlaşmaktadır. Uluslararası boyut kazanan faaliyetlerinin finansmanını düzenli hale getirmek maksadıyla, büyük ölçekli sigorta ve finans kurumu olan Işık Sigorta ve Asya Finans Kurumu'nu faaliyete geçirmişlerdir. Hedefledikleri noktaya büyük oranda ulaştıklarını iddia eden grup, son zamanlarda organize bir şekilde yurt dışı faaliyetlere yönelmiştir. 2. Yurt dışı faaliyetleri. 1992 yılında eğitim başta olmak üzere ticari işletmelerle başlattığı yurt dışı açılımında Kuzey Afrika'dan Rusya Federasyonu'na, Uzak Doğu'dan ABD'ye yayılan bir genişleme söz konusudur. Bu kapsamda hali hazırda 54 ülke, Fas, Senegal, Sudan, Nijerya, Yemen, Kenya, Uganda, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Nahçıvan, Tataristan, Tacikistan, Gürcistan, Çeçenistan, Dağıstan, Afganistan, Batı Rusya, Moğolistan, Sibirya, Baş Kürdistan, Abhazya, Çerkez, Almanya, İngiltere, Danimarka, Belçika, Hollanda, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Romanya, Moldova, Japonya, Güney Kore, Kamboçya, Tayland, Tayvan, Filipinler, Singapur, Endonezya, Papua Yeni Gine, ABD, Avusturya'da 6 üniversite, yüksekokul, 250 lise, 2 ilkokul, 8 dil ve bilgisayar merkezi, 6 üniversiteye hazırlık kursu ile 21 öğrenci yurdu olmak üzere toplam 293 eğitim kuruluşunu faaliyete geçirmiştir. Açılmış olan bu tesislerde Türkçe ve İngilizce dersler ağırlıklı olmak üzere 40 bin öğrenci, 3 bini yabancı olmak üzere toplam 7 bin idareci ve öğretmen nezaretinde eğitim görmektedir. Modern ders araç gereç imkanlarına sahip bu okullara yurt dışında büyük rağbet olup öğrenciler sınavla seçilmektedir. Öğretmenlerin maaşları 600-1500 dolar arasında değişmektedir. Türk öğretmenlerin maaşları Türk iş adamları, yabancı öğretmenlerin maaşları mensup olduğu ülke tarafından ödenmektedir. 3. Fethullah Gülen grubunun faaliyetlerinin analizi. Günümüzde yasal zemin ve devlet politikalarıyla uyum içinde gerçekleşen faaliyetleri, yatırımları, örgütlenme biçimi, finans imkanları ve yurt dışı açılımları irdelendiğinde devlet benzeri bir yapılanma içinde oldukları görülmektedir. Devlet kontrolünün yetersiz kaldığı, laik ve sivil toplum kuruluşlarının da yeterince ilgilenmediği, başta eğitim olmak üzere birçok alanda ön plana çıkmakta, kontrolü altındaki kuruluşların fonksiyonlarını, siyasi nüfuz ve kamu kurum kuruluşlarındaki sempatizanları ile Türkiye'nin siyasi konjonktürüne göre düzenleyebilmektedir. Nitekim Fethullah Gülen grubunun Refah ve sonrasında Fazilet partilerine şimdiye kadar destek vermemesinin esas nedeni de bu stratejiden kaynaklanmaktadır. Çünkü grup bu partiler yerine daha fazla imkana sahip olan iktidar partilerini desteklemek suretiyle cemaatin gelişmesine imkan tanıma yönünde rasyonel bir tercih kullanmaktadır. Grubun kontrolünde bulunan özel eğitim kuruluşları da 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim yasasından önemli ölçüde kazançlı çıkmışlardır. Cemaatin sahip olduğu orta öğretim veren özel okullarına ilkokul bölümü eklenmek suretiyle sisteme entegre olmaları sağlanmıştır. Ayrıca İHL'nin kontrol altına alınmasından sonra grubun kontrolündeki bu okullar irticai kesim tarafından rağbet edilen eğitim kurumları haline dönüşmüştür. Zaman içerisinde söz konusu okulların birer illegal İHL'lere dönüşebilecekleri kuvvetle muhtemeldir. Cemaatin kamuoyunda adının duyulmasına önemli bir faktör olan yurt dışındaki okullarının Türk Cumhuriyetleri, Balkan ve Orta Doğu ülkeleri dışında ABD ve İngiliz vatandaşlarının önemli bir kesiminin yaşadığı Uzak Doğu ve Afrika ülkelerinde de açılmaları, Türkiye'deki İslami çevreler içerisinde kendilerine muhatap arayan bu iki ülkenin Gülen grubu ile ilişki içerisinde olduğu kanaati uyandırmaktadır. Bu nedenle Fethullah Gülen'in Ortodoks Fener Rum Patriği Bartolomeos ve Katolik dini lideri Papa II. Paul ile görüşerek batılı güçlerin kendisine verdiği desteğe karşılık verdiği değerlendirilmektedir. Kendilerinin bir tarikat olmadığını iddia eden cemaat lideri, resmi dini sıfatı bulunan Papa ve Patrik ile görüşerek kendisine Diyanet İşleri Başkanı'na alternatif bir konum yaratmak istemesi açısından dikkat çekicidir. Grubu genel olarak tanıdıktan sonra şimdi de 1988-1993 yılları arasında grup içerisinde faaliyet gösteren bir şakirtin yani Nur öğrencisinin ağzından Fethullah cemaatini tanıyalım. AA Fethullah Gülen'in cemaate tanıtımı. Kişisel hayatı kendi anlattığı şekliyle cemaat ev ve yurtlarda teyp ve video kasetlerinden öğretilir ve okutulur. İnsan ötesi bir yaratık olarak tanıtılır. İnsan ötesi bir yaratığın her dediğine siz de inanırsınız. Çünkü siz kirlisiniz, günaha batmışsınız. Ama o, yani lider, sizin çok üstünüzde, sizin ulaşamayacağınız bir noktadadır. Size ötelerden haber getiren bir insandır. cemaatin ana liderinin peygamber, fikri liderinin Saidi Nursi ve görünürdeki liderinin de Fethullah Gülen olduğu empoze edilir. BB. Cemaat üyelerini birbirine bağlayan temel öğeler. Teşkilatı ayakta tutan üste itaat, üstün dediklerini sorgulamadan yapmaktır. Ayrıca cemaat üyelerini bir arada tutan diğer unsur da histir. Duygusal birliktelik cemaati birleştiren bir yapışkan gibidir. Lidere rabıta yani tam bağlılık çok önemlidir ve ana unsurlardan birini teşkil eder. Lider kavramı cemaatin birlikteliği ve devamı için çok önemlidir. CC, cemaatin görevleri nihai hedefi. Unutmamalı ki Fethullah Gülen'in nihai hedefi ve rüyası Türkiye liderliğinde İslam birliği ve Tanrı'nın sözünü topluma egemen olmasını sağlamaktır. Şifre kendisinin ifadesiyle üç kademelidir. İman, hayat, iktidar. Saidi Nursi onlara göre imanı dirilmeyi sağlamıştır. İçinde bulunulan safa ise imanı hayata geçirme ve yaşama safhasıdır. Altın nesilde iktidarı sağlayacaktır. Cemaatin tüm çabası Türkiye'deki siyasal ve ekonomik güç dengesinde söz sahibi olmak ve ranta ortaklıktır. İnsanlara yaklaşılırken liberal İslam anlayışıyla hareket edilmekte ve İslam'ın siyasal yüzünü göstermekten çok tüm insanları kucaklayan bir hoşgörü felsefesi olduğu lanse edilmektedir. Üniversiteleri hedef alan çalışmalarında cemaatin herhangi bir şekilde Türkiye'de laik demokratik düzeni bozmaya yönelik bir maksadının olmadığı, bilakis Türk insanını eğitme hamlesi olduğu tezi işlenir. Bu maksatla Türk Cumhuriyetlerinde açtıkları okulların ve orada yetişen çocukların Türk kültürünü nasıl öğrendikleri konusunda hazırladıkları video kasetler kullanılır. Bu okullardaki gençlere rehberlik faaliyetleri adı altında cemaat öğretisinin verildiğinden hiç bahsedilmez. DD, örgütlenme ve cemaate adam kazandırma esasları. Cemaat tek tip insan yetiştirme gayreti içindedir. Gerçi 1990'larda tahminlerin ötesinde büyüdüğü için bu amaç biraz sekteye uğramıştır. Hedef kitle ortaokulun son sınıfındaki ve liselerdeki öğrencilerdir. Çünkü bir gencin en cahil olmakla beraber en idealist olduğu devir bu çağdır. Çocuğun aile durumu ve kişisel durumuna göre aylarca dinle ilgili hiçbir şey söylenmeyebilir. Yapılan şey bu gençlere bir abi gibi davranmak, ona derslerinde yardımcı olmak ve geleceğe ait planlarda yol göstermektir. Uygun ortam oluştuğunda cemaatin öğretisi verilmeye başlanır. Genç evinde ne kadar sorunluysa başarı oranı o kadar yüksektir. İlk hedef büyümedir, bunun da yolu okulların etrafında örgütlenmeden geçer. Büyümenin iki yolu vardır, okuyan gençler ve esnaflar. Gençler cemaatin insan kaynağını, esnaflar ise lojistik ve para kaynağını oluşturur. Fethullah Gülen'e göre cemaatin lokomotifi Anadolu insanı ve himmetidir, hiçbir dış katkı yoktur. Belli bir zamana kadar cemaatin ana hedefi eğitim olduğu için hep öğretmen yetiştirmeye çalışmışlardır. Cemaat büyüdükçe bu ihtiyaç yerini diğerlerine bırakmış, bugün sanatçısından mühendisine kadar toplumun her kesimini yetiştirme gayreti içindedirler. Ama ağırlık halen eğitim ve öğretmenler üzerinedir. Çünkü gençlerle buluşan tek meslek grubu öğretmenliktir. Harp okullarına ve askeri liselere sokulacak çocuklar gizlilik içerisinde eğitilir. Bu çocuklar özel evlere giderler. Cemaat içindeki sorumlular dışında insanlar bu evlerin ne yaptığını bilmezler. Çünkü cemaatin örgütlenemediği tek kurum askeriyedir. Son olarak İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 3, Balıkesir Assubay Okulu'ndan 2 öğrencinin ışık evlerinden nur eğitimi aldıkları, okulda dikkat çekmemek için abdest yerine teyemmüm etmeleri, namazı gözle kılmaları, oruç tutmamaları konusunda talimat aldıkları, okul bitene kadar kendilerinden bir şey beklenmediği tespit edilmiştir. Eğitim, hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerindeki teşkilatlanmaları çok üst düzeydedir. Üniversiteye hazırlanan gençlerin kendi dershanelerine gitmelerini sağlamaya çalışırlar. Üniversiteye hazırlık dershaneleri en verimli çalışan organlardır. Buralara büyük insan kaynağı ve parasal destek yapılmıştır. İstanbul'da FEM dershaneleri, İzmir'deki Akyazılı bunlara birer örnektir. Dershane binaları çok fonksiyonludur. Buralarda örgüt toplantıları da yapılır. Ayrıca Fethullah Gülen'in ikamet ettiği yerlerden biri de Altunizade FEM dershanesidir. Burada kendisine tahsisli bir oda vardır. Ev ile hazırlık dershanesi ilişkisi çok önemlidir. Cemaatin 90'lı yıllarda çok güç kazanmış diğer önemli bir organı da öğretim kurumlarıdır. okullar yatılı olduklarından öğrencilere çok daha etkili olmaktadır. Bu okul ve dershanelerdeki eğitim seviyesi diğer okul ve dershanelerden daha yüksektir. Çünkü kadrolarında işi para için değil, inandıkları için yapan birçok gönüllü vardır. Özellikle fen liselerindeki örgütlenme çok önemlidir. En zeki çocukları yetiştiren bu okullar cemaat için çok uygun bir genişleme sahası oluşturur. Çocukların lise çağında hafta sonları gördükleri ilgi ve sıcak ev yemekleri bu çocukları cemaat elemanı yapmak için yeterlidir. Bahsedilen evlerin dışında üniversite öğrencilerine hitap eden evler de vardır. Bunlar üniversitelerde yeni başlayan insanlara hizmet verir. Bu evlerin ilk amacı cemaatin aktif elemanları yerine sempatizanlarını yaratmaktır. Çünkü Fethullahçılar bu cemaatin belli bir zaman sonra cemiyet, toplum olacağını hesaplarlar. Işık evlerine arada bir daha üst seviyeden abiler gelir ve cemaatin son durumu hakkında olsun teşvik edici, yüreklendirici konuşmalarda bulunurlar. Monotonluğu yok etmek ve her cemaat elemanının yukarıyla olan temasını kuvvetlendirmek için bu önemlidir. Empoze edilen fikir ve düşünceler. Fethullah Gülen'i ve cemaati tanıtan kasetlerde ve verilen vaazlarda sık sık yinelenen temalar kısaca şunlardır. Türk insanı son yüzyılda İslam'ın özünden uzaklaşarak materyal ve ruhsal bağlamda geride kalmıştır. Tanrı inancından uzaklaşmak bu dünyada mutsuzluk ve tatminsizliği, öteki dünyada ise cehennem hayatını getirir. Türk insanını bu hatadan kurtarmak görevi ise yeryüzünde bu cemaatin omuzlarına Tanrı tarafından verilmiştir. Harcadığınız her nefeste İslam dinine uygun yaşamalısınız. Fen ilimlerini ve teknolojiyi öğrenmek gerekir. Ama bunun da amacı gelişme değil, Tanrı'ya daha çok yaklaşmaktır. Yaşamın amacı dolaylı veya dolaysız Tanrı'ya hizmettir. Cemaatin dışında bir hayat cehennemdir ve cemaatten çıkan da bir daha iflah olamaz ve cehennemliktir. F.F. Cemaatte hiyerarşik yapı. Cemaatin muazzam bir hiyerarşik yapısı vardır ve Türkiye'de askerden sonra en iyi teşkilatlanmış örgüttür. 1990'lara kadar ana cemaat birimi onların dershane veya ışık evleri dediği, öğrencilerin ve onların abilerinin kaldığı evlerdir. Cemaatin iyi elemanları hep buralarda yetişmektedir. Her dershane ve ev bir bölgeye bağlıdır. Her ev hacmine göre 5-6 kişiden oluşur ve evlere kimlerin dağıtılacağı bölge imamları tarafından belirlenir. Ayrıca her evin bölge imamları tarafından tayin edilmiş bir imamı vardır. Ev imamları genellikle yaşça daha kıdemli insanlardır. Evlerde hayat özetle şöyledir. Evin birinci amacı adam kazanmak ve yeni kazanılan insanlara cemaat öğretisini empoze etmektir. Bu fonksiyonu yitiren evlerin kadrosu dağıtılır. İkinci amaç evde kalanların kendilerini cemaat öğretisi paralelinde devamlı yetiştirmeleri. Üçüncü amaç da barınacak bir yer tedarik etmektir. Evin her türlü ihtiyacı cemaat tarafından karşılanır. Her evin sorumlu olduğu özel bir misyonu vardır. Ev sakinlerinin hizmet dışı sokakta dolaşması tasvip edilmez. Çünkü sokak günahlarla doludur.